Ayrım 36.
Konuşmanın bir faydası yoktu şimdi. Babamla da vedalaştım ve avluya inip Todor dedelere doğru giden sokağa saptım. 50 adım kadar gittikten sonra dönüp baktım. Babam başını iki eli arasına almış, arkam sıra geliyor. Nereye? Bakayım bir kimse görmesin, yardım edeyim. Sen beni yakalatmak mı istiyorsun dedim sert sert. Seni bu halde sokakta görenler kuşkulanıp bakınacaklar sonra. Babama böyle sert davranmak doğru değildi ama ne yapayım, babalık duygusuyla bir fenalık getirebilirdi. Haydi dön. İhtiyar bana baktı. İri ağır gözyaşları akıyordu gözlerinden. Bir kez daha bakıp ağır ağır geri döndü. Eve saptığını görünceye dek durup bekledim ve o zaman yürüdüm yeniden. 12. Bölüm. Todor dede iyi bir haberle karşılamadı beni. Kuşo Çervenbaryan'la irtibata girememiş. Mitka kimseyi bulamamış. Dağılmış gitmiş hepsi. Beklemekten başka çare yoktu. Ahırın üstündeki sığınağa çıktım. Eskiden biliyordum bu yeri. Şimdi arpa sapıyla doluydu burası. Sözde artık ağlamadım. Yaralarım iyileşmeye başlamıştı. Ama bu arpa sapları yaramadı. Dokundu onlara ve büsbütün ateşlendim. Önce parmaklarımdan omzuma kadar kolum başladı şişmeye ve az zamanda somun gibi kabardı. Derisi kızardı. Sonra uyluğumdaki yara da devreşti. 3. gün artık 40 derecenin üstündeydi ateşim. Hristidenine günde birkaç kere samanlığa çıkar, bir çanak süt ya da yoğurt getirir, dudaklarımı ıslatır, bez koyar, yaralarımı sarar, sinir otu ve daha başka otlarla ilaçlardı. Fakat koluma baktıkça her defasında kederli kederli başını sallamaya başlar ve ''Halim pek iyi değil kızım'' derdi. ''Ne yapayım, nasıl yardım edeyim bilmem.'' Her geçen saat durumum kötüleşiyordu. Çervenbaryan'la irtibat da hala kurulamıyordu. 5. günün akşamı Gergo Dramchiski geldi yanıma. Askerden dönmüştü henüz. Clement ona Todor dedelerde bulunduğumu ve acele tıbbi yardıma muhtaç olduğumu bildirmişti. Gergo yanıma gelirken ispirto, pamuk, sargı bezi ve 10 kadar da beyaz hap getirmişti. Galiba ultra septildi bu haplar. Yaralarımı sardı. Ertesi günü tekrar gelecekti. O günlerde bütün Lukovit ilçesinde durum oldukça kötüydü. Lukovitli 4 devrimcinin kurşuna dizilmesindeki silah sesleri halkın kulaklarında hala çınlıyordu. Jandarmalar, polisler köylere yayılmışlar, dövüyorlar, tutukluyorlar, yasa dışı hareketlerde bulunuyorlardı. Bir korku havası yaratılmıştı her yerde. Artık faşist zulmün sonunun yaklaştığı hissedildiği için insanların çoğu son haftalarda, son günlerde bir belaya çatmamak, nehrin sonuna gelmişken boğulmamak için korunuyorlardı. Radomirsi'deki bizim yataklar da korku ve telaş içindeydiler. Todor dedenin gelini, dedeye ve Hristina nineye bütün gün benim 3 masum çocuğum var, onları kurban vermeye niyetim yok diye mırıldanırmış. Fakat evde ihtiyar hala güçlüydü. Dediği dedikti, susturabiliyordu evde olanları. Mert cesur bir ihtiyardı Todor dede. Savaşlarda 4 tane kahramanlık nişanını boşuna almamıştı. Gelinin telaşlandığını, korktuğunu duyuyordum ama Todor dede beni öz evladı, kendi kızı gibi korumaya devam ediyordu. Aldırış etmiyordu gelinin telaşına. Ertesi gün Gergo tekrar geldi ve sardı yaralarımı. Üzüntülü olduğunu, bana bir şeyler söylemek istediğini seziyordum. Ne var, ne olmuş diye sordum ben. Durum çok ağırlaştı Okyan'a. Polisler iyice kudurmuş. Hükümet de resmi olarak ve bizzat Baryanov beyanatta bulundu. Gönüllü olarak teslim olan tüm partizanların hiçbir cezaya çarptırılmayacaklarını söyledi. Gergo sustu ve ne diyeceğim diye bana baktı. Evet, evet diye başımı salladım ben. Biliyor musun, Peter Dotsov'la konuştuk. Dedik Ogyana kadın, üstelik yaralı, hasta, katiyen dokunmazlar ona. Ama senin burada gizlendiğini anlarlarsa, seni burada bulurlarsa sadece sen değil, Todor dede de yanacak, bütün köy yanacak. Sanki söylediklerine razı olurmuşum gibi başımla evet demeye devam ediyordum. Gergo benim sustuğumu görünce cesaretlenerek, en çıkar yol bu diyerek devam etti sözüne. Başka türlü. Görüyorsun durumun iyi değil. Ya ölü verirsen ne yaparız? Eğer teslim olursan hemen hastaneye gidebilirsin. Öyle değil mi? Yastıklara dayanmış yarı yatmış bir durumdaydım. Kımıldanacak, ayaküstü duracak halde değildim. Bir yere dayanmadan oturamıyordum. Ama tabancam 3 mermisiyle hazır belimdeydi. Kendimi vurur öldürürüm. Teslim olmam. Anlaşıldı mı? Dedim. Gergo biraz geri çekilip sustu ve birkaç dakika daha kaldıktan sonra dönüp gitti. Gergo'nun Todor dedeyle neler konuştuğunu bilmiyorum ama sabah ihtiyar yanıma geldi ve köyü terk etmem gerektiğini söyledi. Bostanda çardak var, dere yakından geçiyor, yeteri kadar yiyeceğin de olacak diye konuşurken Todor dede başını eğmiş yere bakıyordu. İşte öyle, seni arabayla götüreceğim oraya kadar, araba da hazır bekliyor. Dayandığım yerden ona baktım, hemen mi gitmeliyim? Bir işe girişildi mi yarıda bırakmamak, bitirmek gerekir değil mi? Biraz sonra gübre yüklü arabada yatıyordum. Eski yırtık bir çerge başımı örtüyordu. Beni gizlemek için çergenin üstünü de gübre ve çürük samanla doldurmuştu Todor dede. Bir saatten fazla sürdü yolculuk. Her sarsıntıda sanki kızgın şişler batırılıyordu vücuduma. Taze hayvan gübresi giysilerime, sarılı yaralarıma kadar geçiyordu. Ama bu acılar yüreğimi kül eden o korkunç duygularla karşılaştırılamazdı. Niçin böyle davranıyorlardı arkadaşlarım? Babamın evinden uzaklaşmakla yanıldım mı? Büyük bir budalalık değil miydi bu? Çok üzüyordu beni bu durum. Ama tekrar tekrar, hayır, yanılmadım. Böyle yapmak lazımdı. Doğru hareket ettim, diyordum. En sonunda Todor dede arabayı durdurdu ve dikkatli dikkatli gübreyi eşelemeye başladı. Geldik. Gübrelerden kurtulup etrafa bir göz attım. Bostandı buraları. Bostanlardan birinde çardak gibi bir şeyler yapılmıştı. Kötü havalarda oraya sığınabilirdi insan. Todor dedeyle daha fazla konuşulacak bir şey yoktu. Parolayı bir kez daha tekrarladık ve dönüp gitti. Sonra ben de koruya gittim. Bugün günü orada geçirdim. Akşam olunca çardağın altına girdim. Taze gübre ve saman döşeliydi orası. Tez elden kurulan bu çardak polis tarafından gübrelik sanılacaktı. Islak samanın üzerine yatarak az sonra daldım. Ateşim yeniden yükseldi. Sabah kendimi o kadar bitkin hissediyordum ki ormana kadar gitmeye kuvvetim yoktu. Çardak öyle bir yerdeydi ki oraya yaklaşan bir kimseyi uzaktan görebilecektim. Kaldım çardağın altında. Yanımda biraz yiyecek vardı ama hiç iştahım yoktu. Zar zor birkaç lokma yemeye çalıştım. Sonra da Gergo'nun bıraktığı beyaz haplardan bir tanesini aldım. Böylece 3 gün geçirdim. Birkaç kere yeniden eve dönmeyi düşündüm ama korktum gidemeyeceğim diye. Müfreze ile bağlantı umudum da kaybolmamıştı büsbütün. 3. günü akşamı yakındaki dereye gidip yıkandım. Aldığım ilaçlarla ateşim inmişti biraz ve bu kez de her şeyi atlatacağıma inanmaya başladım. Sonra ormana döndüm. Orada uygun bir yer bulup uykuya yattım. Kısık bir ses uyandırdı beni. Na, Meço, na. Kulak kabarttım. Todor dedeydi bu. Hava açıktı. Gökyüzü yıldızlıydı ama Todor dede yalnız mıydı? Yanında başkaları da var mıydı anlayamadım. Parolayı telaşlı telaşlı tekrarladı. Au, au diye karşılık verdim. Elim tabancada ona doğru giderek. Ogiana, sana partizan getiriyorum. Bu ihtiyarın sesi o kadar sevinçli ve getirdiği haber o kadar büyüktü ki son günlerde olup bitenlerin hepsini unuttum birden. Kim onlar? Slaveyko ile Damyan. Neden beraber değilsiniz? İhtiyar kurnaz kurnaz gülümsedi. İnanmıyorlar senin sağ olduğuna. Müfrezede hepsi seni öldü biliyorlarmış. Sağ olduğunu ve burada kırda olduğunu söylediğim zaman canımı çıkaracaklardı az kaldı. Hem geliyoruz hem inanmıyorlar. Sen git söyle seslensin dediler. İleri doğru geçerek var sesimle haykırmaya başladım. Slaveyko, benim ben, Ogiana. Ormanın kenarına sinmiş olan bu iki partizan hemen bana doğru koştu. Sarıldık, kucaklaştık. Uzun bir ayrılıktan sonra ilk defa buluşan eski arkadaşlar gibi sonsuz sorular başladı. Yaralı mısın? Nereden geliyorsun? Başka biri var mı yanında? Üzerime dolu gibi yağıyordu sorular. Bense cevap vermeyi düşünmüyor, sadece ellerini sıkıyordum. En sonra Damyan, Todor dediği köye yolladı ve eline büyük bir banknot vererek beni buldukları için şerefime yemek için köyde en iyi ne bulabilirlerse alıp getirmesini söyledi. Anladın değil mi? En iyisini. Peki dedi Todor dede ve hemen yürüdü köye doğru. Sonra Slaveyko ile Damyan paltolarını çıkarıp altıma döşediler. Üşümeyeyim diye birini üstüme attılar ve uykuya daldık. Ama uyunur mu böyle bir gecede? Slaveyko ile Damyan, Radomirtsi'ye örgütlenme işi için bugün gelmişler fakat bir hafta sonra da gelebilirlermiş. Todor dedelere uğramışlar. Daha oturur oturmaz Todor dede onlara Ogiana geldi demiş. İkisi de yerlerinden fırlamış. Nasıl olur demişler. Herkes biliyor ki Ogiana Brüsen'deki çatışmada öldürüldü. Başlamışlar ihtiyara türlü sorular sormaya. Todor dede bir ara dışarı çıkınca Slaveyko, bu iş pek iyi kokmuyor demiş. Bir provokasyon, bir tuzak da olabilir bu işte. Ne bilirsin adamın yüreğinde olanı? İhtiyar dönünce yeniden başlamış soru yağmuru. Neresinden yaralı? Demek ateşi de var. Niçin burada sizde değil de kırda? Bu son soruyu biraz duymazlıktan gelmiş Todor dede. Ama partizanlar artık üçüncü kez sorunca teslim olmuş. Gizlemeye korktuk demiş. Durum çok tehlikeliydi. Sonra o da ölmek üzereydi. Şimdi sağ mı diye sormuş ikisi birden. Bilmem demiş ihtiyar omuz bükerek ve birden bitkin bir sesle bilmiyorum götürürken sağ idi. Partizanlar bir dakika bile durmamışlar. Almışlar silahlarını ellerine. Todor dedeyi katmışlar önlerine ve hemen yola çıkmışlar. Ne olur ne olmaz diyerekten de 100 adım arkasından gidiyorlarmış Todor dedenin. Haykırdığını işittikten sonra, sesini işittikten sonra inandım sağ olduğuna. Yaman şey bu partizan canı. Sonunda dişlerine asılıp kalıyor da çıkmıyor. Haydi uyuyalım artık bak ortalık aydınlanmaya başlıyor diyerek sözünü bitirdi Slaveyko. Todor dede öğleye doğru koca bir torba yiyecek getirdi. Biraz yiyip yeniden yattım. Akşamleyin uyandırdılar beni. Suatçe köyü civarlarında bir yerde bulunan Dede Vulko müfrezesine gidecektik. Damyan nasıl gidilebilecek oraya kadar? Az yol değil. Ne kadar gücüm var ki benim? Bizimkileri de kattıktan sonra yeter dedi Damyan gülümseyerek ve koluma girdi. Haydi yürü bakalım. Yürüdük ve sözde kendim yürüyordum ama bazen ayaklarım yere değmiyordu. Damyan götürüyordu beni. Çervenbayang şosesini geçtik. Rayna değirmenini dolaştık. Kısa bir keşiften sonra geçtik Panego köprüsünü. Sonra doğrudan bostan içine vurduk. Slaveyko ile Damya'nın yardımlarına rağmen burada kuvvetim iyice tükendi. Bitkin bir halde kendimi yere bırakıp daha fazla gidemeyeceğim dedim. Dinlenelim dedi Slaveyko ve ikisi de oturdular yanıma. Biraz soluk alıp dinlendikten sonra doğruldum. Damyan başka bir çare düşünmüştü. Taşırsam daha kolay varacağız dedi. Bırak canım. Bırak mırak yok dedi Slaveyko'da. Haydi Damyan al. Damyan taşıdı beni ve iki misli daha hızlı yürüdük. Sabaha karşı müfrezenin bulunduğu ormana yetiştik. Nöbet bekleyenler Damyan'la Slaveyko'yu tanıyınca çok laf etmeden yol verdiler bize. Damyan beni yukarı kaldırarak var gücüyle haykırdı. Hey arkadaşlar kalkın size Ogiana'yı getiriyoruz. Ogiana ölmemiş. Ogiana sağ. Kamp birden canlandı. Bize doğru koşmaya başladı partizanlar. Hepsi sokulup elimi sıkmaya, kucaklamaya çalışıyordu. Damyan beni yere bırakmıyor, yüksek sesle bağırıyordu. Yavaş olun, Ogiana yaralı, ateşi de var ama geçecek. O arada Vulkan'ın bize doğru koştuğunu gördüm. Kalabalığı yararak yanımıza sokuldu. Beni Damyan'dan alıp öyle bir bağrına bastı ki gözlerim karardı. Ogiana, kardeşim benim, sağ mısın? Sağım, sağım diyordum sevinerek. Sağ ve hem de müfrezede. Ve bu öyle bir sevinç ki başka bir şeyle karşılaştırılamaz. Doğmakta olan güneşi bile gölgede bırakıyordu. Anlat bakalım neredeydin? Nasıl sağ kalabildin? Anlat, anlat. Alana uzanmak, doya doya arkadaşlarıma bakmak, partizan kampının sevimli gürültüsünü dinlemek, hiçbir şey düşünmemek, sadece kendi evimde, bizimkilerin yanında olduğumu hissetmek istiyordu canım. Ama bu arada partizanlar kımıldadı. Peko Takov dikildi karşıma. Yorgun değil misin? Takadın var mı anlatmaya? Evet, diye başımı salladım. Peki, hadi arkadaşlar. İki eliyle omuzlarımdan tutup oturmama yardım etti. Nöbette olmayan partizanların hepsi yerleştiler etrafıma. Tümüne bir göz attım ve birden boğazım kurudu. O korkunç Brusen olayını, o müthiş çarpışmayı, Georgi Benkovski müfrezesinden 3. çetenin bozguna uğratılmasını ne diye anlatmayayım. Şimdiye dek yöneticiler de, sıradan partizanlar da bu çarpışma hakkında konuşulanlardan ne öğrendilerse onu biliyorlardı. Tam gerçeği bilmiyorlardı. Anlatmamı bitirdikten sonra hepsi bir hayli sustular. Sonra Virka kalktı, bana elini vererek gel dinlen dedi. O gün kurmay toplanmış, tedavi için Çervenbayang kasabasına, kurmay evine gönderilmemi kararlaştırmış. Çünkü burada ne doktor vardı ne de ilaç. Peko Takov götürecekti beni kasabaya. 13. Bölüm. O gün kurmaydakiler bana tedavi için gideceğim Çervenbayang'la garın arasındaki yolun üst yanında bir tepede sıvasız, sahipsiz gibi görünen bir evi göstermişler. Çervenbayang kasabasında bizim kurmay yatağı Trifon, kemik veriminden bel kemiği deforme olmuş bu 30 yaşlarındaki bekar adam yeni evini partinin emrine vermişti. Dıştan bu ev gerçekten ıssız, sahipsiz gibi görünüyordu. Ama geceleri çevresinde gölgeler belirir, yaman çalışmalar olurdu burada. İl parti yöneticileri, askeri yöneticiler ve müfreze kurmayı sık sık burada buluşurlardı ve bazen günlerce kaldıkları olurdu bu evde. Bu evde kalacaktım. Ateşim düşene dek, kendimi biraz toplayıp elim silah tutabilecek bir duruma gelene dek burası bana hem hastane hem sanatoryum olacaktı. Kireç serpilmiş eski bir giriş kapısı vardı bu evin ve paslanmış koca bir kilitle kilitlenirdi. İnsan bu kilidi görünce aylardan beri buna el süren olmamış sanırdı. İkinci katın pencereleri yarıya kadar tuğla ile üst tarafı mısır sapları ile kapanmıştı. Bir odanın köşesine birkaç çerge atılmıştı. Geceleri hem yorgan hem de döşek gibi kullanılıyordu bu çergeler. Mutfakta soba vardı ama gerektiği zaman yakılırdı. Misafir odasının döşemesinde gayet güzel maskelenmiş bir delik vardı. Buradan 5-6 kişilik bir sığınağa geçilirdi. Evdeki illegaller gerektiği zaman bu sığınağa gizlenirlerdi. Sabahleyin trifon geldi. Peko ona mutlaka ispirto, iyot, pamuk, sargı bezi, diseptil, kinin, aspirin ve daha bir sürü ilaç bulup getirmesini söyledi. Bundan başka trifon kuvvetli besin maddeleri de temin edecekti. Bu da ilaçlardan daha az önemli değildi. Gece Peko işine gitti. Yalnız kaldım. Henüz tan yeri ağarmaya başlamıştı. Ev canlandı. Peko Takov'la Sava Ganovski geldiler. Sava beni ölmüş biliyordu. Peko da onu hayrette bırakmak için evde olduğumu söylememiş. Geldiklerini duyunca duvarın yanında ayağa kalktım. Tanışın dedi Peko. Bizim Ogyana. Dirilmiş. Sava olduğu yerde durup hayretle baktı. Ogyana? Ogyana ölmemiş. Demek Ogyana sağ. Hemen koşup kucakladı beni. Hafifçe inledim. Bir kolumun yaralı olduğunu şimdi görmüştü. Bir adım atarak kaşlarını çattı. Kolun mu? Evet, ayağım da. Doktora göstermek lazım dedi Peko. Var mı doktorunuz? Artık var, buldum. Ertesi akşam üçümüz evden çıktık. Ovada bir hayli yürüdükten sonra Sava bizden ayrılıp işine gitti. Biz Peko ile derin bir araba yoluna girdik. Yolun iki tarafında 1-2 metre yüksekliğinde yar vardı. Ot sarmaşık diken bürümüştü bu yarları. Bir yerde kulübeyi andırıyordu bu otlar. Ve tam orada Peko parolayı verdi. Biraz sonra iki kişi bize yaklaştı. Biri doktordu bunların. Kimdi bu doktor? O zaman sormamıştım. Soramazdım. Zaferden sonra ilk günlerde de türlü işlere dalmış, unutmuş, arayamamıştım. Sonraları da artık bulamadım. Doktoru getiren arkadaş nöbete durdu. Doktor da bir cep feneri çıkarıp onun ışığında yaralarımı muayene etmeye başladı. Sonra çantasını açıp bir takım aletler, ilaçlar ve sargı bezi çıkardı. Yaralarımı temizleyip sardı. Dişlerimi sıkıyor, morarıncaya kadar dudaklarımı ısırıyordum. Çünkü müthiş acıyordu. Yaralarım önceden de acıyordu ama şimdi doktor daha da çok acıtmıştı. Ben böyle olması, ilaçlanması gerektiğini biliyordum ama bilmek sızıyı azaltmıyordu. En sonra doktor işini bitirdi. Ben bitkin bir halde yere oturdum. Doktor Peko'yu çekip birkaç adım öteye götürdü. Gayet yavaş konuşuyorlardı. Ama neler konuştuklarını işitiyordum. Bu işe cerrah lazım. Uyluğundaki yara artık iyi kendiliğinden iyileşmeye başlamış ama dirseği çok fena. Kopmuş bir kemik parçası var. Ben çıkaramayacağım. Ameliyat masası lazım. Alet lazım. Cerrah nereden bulalım? Bilmem. Benim görevim söylemek, uyarmak. Kötüleşebilir, kolu kesmek gerekebilir. Daha kötüsü de olabilir. Peko biraz sustu ve partizan canı var onda. Kolay kolay çıkmaz. Bilmem, cerraha götüremeyiz. Sen ne yapabilirsen o kadar. Düşün bak, ne yapmak lazımsa yap, dedi. Peki dedi doktor bir hayli sustuktan sonra. Reçete yazacağım ama ilaçları bari mutlaka bulmanız lazım. Partizan dayanıklılığına güveneceğiz. Gerçekten kavi canım varmış. Çileli tenden ayrılıp gitmedi bu can. Doktorun yazdığı ilaçlar da, Trifon'un her gün hazırladığı yemekler de, bir hasta bakıcı haline gelen Sava'nın hizmetleri de, dost orduların sınırlarımıza doğru durmadan ilerlediği haberleri de yardım etti. Trifon'un evinde 20 günden çok kaldım. O arada Sava ve Peko'dan başka birçok arkadaş geliyordu buraya. BKP Merkez Komitesi'nden Nikola Georgiev, Ivan Nenov vesaire bunlar arasındaydı. Ve sırasıyla hepsi enine boyuna en yeni siyasi ve askeri havadisleri anlatıyorlardı bana. En sevinçlisi kocam hakkında Ivan'ın getirdiği haberdi. Ivan'la daha Sofya'dan tanışıyorduk ama gece odaya girdiği zaman karanlıktı, görememişti beni. Ortalık aydınlanınca da pek dikkat etmemişti. Bir düşünceye dalmış, köşeye büzülmüş, ufak tefek bir partizan dikkatini çekmemişti. Bir iki baktım ona, en sonunda dayanamadım. Ivan iyi fizyonomistlerden değilsin dedim. Gözlüğün üstünden bana baktı ve daldığı düşünceden ayrılmayarak bir şeyler mırıldandı kendisini haklı çıkarmak için. Peki peki dedim gülümseyerek. Bari Gribchev hakkında bir şeyler söyle. Yakın zamana kadar kampta berabermişsiniz değil mi? İvan şimdi daha dikkatli baktı bana. Sonra kalkıp iki adım ilerledi. Dur, sen Mitka olmayasın. Mitka dedim gülerek. Mitka ama sen tanıyamadın. Mitka diye artık 10. defa tekrarlıyordu. İvan yanıma oturmuş bana bakarak. Sağ mısın? Sağlam mısın? Hangi dağlarda komutacılık ediyorsun diye düşünmekten uykuları kaçıyordu Gripcho'nun. Şimdi nerede olduğunu biliyor musun? Kim? Gripcho mu? Tırın müfrezesinde. Başka? Bu kadar haber az mı sana? İyi, sağlam, tepeliyor düşmanları. Böyle geçiyordu günler Trifon'un evinde. Özel rejim, bol ve kuvvetli yemek canlandırdı beni. Çervenbayan kasabasına geldiğim zaman gayet zayıftım, iskelet gibiydim. Ama geçen 25 gün içinde kendimi topladım, 10 kilodan fazla aldım. Uyluğumdaki yara tamamıyla iyileşti, sargıyı attım ama dirseğim daha başkaydı. Fakat o da başlamıştı iyileşmeye ve kolumu doğrultabiliyordum artık. Yeniden kendimi güçlü hissetmeye başlamıştım. Yeniden silah taşıyabilir, seferlere, savaşlara katılabilirdim. Her gün şu soruyu soruyordum Peko'ya. Akşama kampa gidiyor muyuz? O da gülümseyerek hep şöyle diyordu. Akşama değil ama yarın mutlaka. Fakat bu yarın hala gelmiyordu. Oysa Ağustos'un son günleri yaklaşıyordu artık ve işte bir gün soruma kısa bir cevap verdi Peko. Evet, hazır ol. Gün batınca gidiyoruz. Yeniden müfrezedeydim. Ama bu kez etrafımı saran arkadaşlar arasında tanımadığım pek çok kimseler vardı. Sovyet ordusu ilerliyor. Almanları bozguna uğratıyor, Tuna'ya yaklaşıyor, bizim kuvvetlerimiz de artıyordu. Vilka beni bir yana çekti. Biliyor musun yeni müfreze meydana getirilecek dedi. Hayretle başımı kaldırdım. Bölge ve il yönetmenliğinde böyle karar aldık. Yeni müfrezenin harekat bölgesi Tetevan ile Karlukovo arası olacak. Vilka beni manalı manalı süzdü ve hafifçe gülümseyerek ''Ya kim yönetecek biliyor musun? Bilmiyorum. Sen ve ben. Ben teklif ettim.'' Aynı akşam parti ve askeri oturum yapıldı. Bu oturuma ben de katıldım. İki gün sonra da müfreze genel toplantıya çağrıldı. Bu toplantıda Peko Takov 11. Operatif Mıntıkası'nın Çervenbayang askeri il bölgesinde yeni 3. müfrezesinin meydana getirildiğini, yönetiminin de il komitesinin kararıyla iki kadına verildiğini bildirdi. Müfrezenin komutanı Mitka Gripcheva, komiser de Vilka Goronova dedi. Petka'nın sözleri neşeli ve biraz da şakalı karşılandı. Komutanın da komiserin de kadın olması memlekette yeni ve ilk olaydı. Komutan yardımcılığına Boris Wilkruf Marin, komiser yardımcılığına da Grigor Vulev Kamen getirilmişti. Gerçekte yönetmenler yarısını oluşturuyordu müfrezenin. Yeni müfrezeye ancak daha birkaç tecrübeli partizan verilmişti. İl komitesi Benkovski müfrezesini ikiye bölmüyor, sadece yeni bir müfrezenin temelini atıyordu. Kısa bir süre içinde, sadece birkaç gün sonra bu müfrezeye yeni yeni birçok partizanın katılacağına güveniyordu. Çünkü üçüncü gün müfrezeye RMS'nin il komitesi sekreteri Grigor Vulev, parti bölge sekreteri Marin Lakov, Glojan parti bölge sekreteri Georgi Milchev Roman, parti bölge sekreteri Georgi Grinçarov ve bunun gibi tanınmış il gençlik ve parti yöneticileri giriyordu. Eylül ayının ilk günleri sıcaktı. Elma, üzüm kokuyordu her yer. Fakat biz geceleri ne cırcır böceklerine kulak veriyor ne de dolunayı, yıldızlı gökyüzünü seyre dalıyorduk. Acele çözüm bekleyen yığın işler duruyordu önümüzde. Daha o akşam Çuturlets denen yerde Çervenbayang ilinin parti ve RMS İl Komitesi'nin hemen tüm üyeleri, partizan müfreze komutanları, komutan yardımcıları, komiserler, komiser yardımcıları, bölge komiteleri sekreterleri, köyden savaş grupları komutanları toplandılar. Parti Merkez Komitesi'nden Nikola Georgiev Zelenia da oradaydı.